Burada 17. bölümde gizemli Babil, evrensel kilise, bozulan kilise söz konusu olmaktadır. Vahiy 2. bölüm 18 ila 29. ayetler arasında tanımlanan ve İzabel'e öğretişte bulunması için izin verilen Tiyatira kilisesi, büyük sıkıntı döneminde bozulan kilise olacaktır. Dünyanın bütün sistemlerinin, Katolik olsun, Protestanlık olsun, putataban inançlar, tarikatlar ve hatta izimler olsun, bugünkü sapkınları olma amacını gerçekleştirecektir. Kutsal kitap buna fuhuş adını vermektedir. Bundan daha kötü bir etikette sanırım olamazdı. Bu tek dünya kilisesinin evrensel şeklidir. Bu bölümde gizemli Babil kelimesinin kullanılmasının nedeni çıkış yeridir. Babil kilisesinde insan Tanrı'ya meydan okumaya kalktı. Nemrut Dağı'nın egemenliğinde Babil tüm sahte dinlerin merkezi oldu. Şimdi ise büyük sıkıntı döneminin ilk yarısında canavara sağlanan bir egemenlik olacağı için Nemrut'un rüyası gerçekleşecektir. O dönemdeki topluluk kendisini dünyaya sattığı için ruhsal zinadan dolayı suçlu bulunacaktır. Bu zenginim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyen kilise olacaktır. Vahiy 3. ve 4. bölüme 7 toplulukla ilgili yaptığımız çalışmaya geri dönersek, Filadelfiya'daki topluluğun büyük sıkıntıdan önce göğe alınacak olan toplulukları temsil ettiğini belirttim. O şöyle diyordu: deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim. Buradaki saat büyük sıkıntı dönemidir ve vahide uzun süredir onun üzerinde çalışıyoruz. Gerçek inanlılar topluluğu büyük sıkıntı başlamadan göğe alınacağından o dönemi yaşamayacaktır. Kesin konuşmak gerekirse göğe alınacak olan kimdir? Belirli mezhepler ya da kiliseler değil. Mesih'te olan tüm gerçek imanlılar göğe alınacak olanlardır. Gerçek inanlılar topluluğu büyük sıkıntı başlamadan göğe alınacağından o dönemi yaşamayacaktır. Göğe alınacak olan onlardır. İsmen imanlı olup yeryüzünde bırakılacak olanlarsa büyük sıkıntıyı ne yazık ki yaşayacaktır. Vahiy 17. bölüm 3. ayette fahişenin yönettiği canavar ona karşı gelerek diyor. Onu ve sistemini tümüyle mahveder. Kuşkusuz fahişenin sistemi sahte peygamberin de desteğiyle canavarın dinsel sistemiyle yarış halindeydi. Tanrı olduğunu iddia eden canavar yalnızca kendisine tapınılsın diye fahişenin de mahfını hazırladı. Yeşaya ve Yeremya'da gördüğümüz gibi Babil yeniden inşa edilecektir ve buradaysa vahiy 17. ve 18. bölümlerde onun yıkılmış olduğunu görürüz. Kilise ilkelerine dayalı Babil'den canavar nefret etmektedir. Ticari Babil ise dünya tarafından sevilir. Kilise ilkelerine bağlı Babil, büyük sıkıntı döneminin ikinci 3,5 yılının başlangıcında yıkılmaktadır. Ticari Babil ise 3,5 yılın sonunda en sonra yıkılacaktır. Bu bağlamda Zekeriya peygamber de ilginç bir aktarma yapar. Zekeriya 5. bölüm 5 ila 11. ayetlerde. Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp gözlerini kaldır dedi. Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak. Nedir diye sordum. Bir ölçü kabı dedi, sonra ekledi. Bu bütün halkının suçudur. Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu. Melek işte bu kötülüktür diyerek kadını gerisin geri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu. Gözlerimi kaldırıp bakınca rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar. Benimle konuşan meleğe kabı nereye götürüyorlar diye sordum. Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar topraklarına diye yanıtladı. Ev hazır olunca kap oraya yerine konulacak. Burada canavarın üstündeki büyük fahişeyi görüyoruz. Bu resmin korkunçluğunu tanımlayacak sözcük bulmakta güçlük çekiyorum. Belirttiğimiz gibi simgesel açıdan fahişe sahte imanlar topluluğudur. Canavar da Mesih karşıtı tarafından ve öyle inanıyorum ki sahte kilisenin de yardımıyla canlandırılacak olan Roma İmparatorluğudur. Vahiy 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. 7 tası alan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin sularının kenarında oturan büyük fahişenin çarpılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Büyük genel ya da fahişe kadın gerçek imanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra geride kalacak olan sahte kilisedir. Mesih'e kurtarıcı olarak hiçbir zaman iman etmemiş ve Mesih'in bedenine katılmamış olan kişilerden oluşur. Büyük sıkıntı dönemine girecek olan grup da işte bunlardır. O fahişe ile ilgili bazı noktalara değinilir. Engin ya da bol sular üzerinde oturan diyor. 15. ayette de göreceğimiz gibi sular büyük insan kitlelerine ve uluslara göndermede bulunmaktadır. Fahişe ya da genel kadın dünyayı büyük oranda kontrol edecektir. Yeryüzü kralları onunla zina ettiler diyor. Yani o dönemde kilise ile devlet arasında kirli bir ilişkiye işaret edilir. Günümüzde de kendisine kilise diyen ancak kutsal kitaba uygun olmayan topluluklar bulunmaktadır. Gerçeği reddederseniz taklit olanı kabule hazır hale gelirsiniz. Elçi Paulus'un da Selanikliler mektubunda belirttiği gibi biri kurtuluş sağlayacak, gerçeği reddederse yalana inanacaktır. Burada fahişenin çarpılacağı yargı derken ne söylenir? Tanrı'nın yargı tası fahişenin dudaklarına bastırılacaktır. Peki onu kim mahvedecek? Canavarın kendisi, Mesih karşıtı ve sahte peygamber, kendi amaçlarını yerine getirdikten sonra fahişeyi yanlarında görmek bile istemeyecekler. Mesih karşıtı kendisine tapılmasını ister. Kiliseden bir rakibi olmasını istemez. Vahiy 17. bölüm 3. ayette, "Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm" der. Melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü diyor. Yuhanna'nın yüceltilen Mesih'i gördüğü ve onun toplulukları olan bildirisini aldığı sırada ruhta Patmos adasında olduğunu anımsayın. O sırada Yuhanna göğe alınmıştı. O noktadan beri sahne yavaş yavaş gökten yere inmektedir. Ancak burada yine Yuhanna'nın ruhta olduğu belirtilmektedir. Bu görümü alması için ruhun yeniden kutsamasına ihtiyaç duymuş muydu? Bence evet. Çöl gerçek bir çöl müdür? Bu bölümde simgelerin kullanıldığı bir gönüvün söz konusu olduğunda anımsamalıyız bu noktada. Hem Roma'nın hem de Babil'in çevresinde gerçekten çöl vardır. Bu tarihte kayıtlıdır. Babil'in çöl olacağına ilişkin olarak Yeşaya 47 ve 48. bölümlerle Yeremya 50 ve 51. bölümleri okuyabiliriz. Roma'nın dışında bir çöl vardı. Kanımca burada gerçek bir çöl söz konusudur ve ayrıca Babil'deki dinsel karışıklığın dünyayı içine soktuğu karmaşanın da bir belirtisidir. Yuhanna bir canavarın üzerinde oturan bir kadın da görmüştü. Bu korkunç bir sahnedir. Tanımladığımız gibi canavar yeniden canlanan Roma İmparatorluğunu yöneten Mesih karşıtıdır. Kadının kimliği ise 18. ayette açıklanır ve şöyle der. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir denir. Kadın kenttir ve o kentte dünyanın dinsel merkezi olan Roma'dır. O zaman tüm dünya dinlerini miras almış olacak olan dinsel Roma'ya işaret edilir. Gördüğünüz gibi tüm gerçek imanlılar göğe alınmış, dünyayı terk etmiş olacaklar. Bu tüm gerçek imanları içerir. Kiliselerde bile sahte inananlar olduğu gibi gerçek inananlar da var. Kiliseden bağımsız olarak tüm gerçek inananlar göğe alınacaktır. Sonuçta yeryüzünde tümüyle sapmış durumda olan bir kilise kalacaktır son dönemde. Tanrı ona Mesih'in gelini değil fahişe demektedir. Kent 9. ayette daha ayrıntılı olarak aktarılır. Bunu anlamak için bilgelik gerek. 7 baş kadının üzerlerinde oturduğu 7 dağdır. Aynı zamanda 7 krallığa işaret eder. Roma'nın 7 tepe üzerine kurulduğu hem putperest hem de Hristiyan yazarlar tarafından bilinir. Horace şöyle demişti. 7 tepeye lütufla bakan tanrılar. Ovid tanrılarının merkezi imparatorluğun tahtı Roma. Çevreye 7 tepesinden bakıyor diyor. Augustine ise şöyle yazar. Babil eski Roma, Roma ise son dönemdeki Babil'dir. Bu ayetlerde de söz konusu olan Roma kentidir. Fahişe kadın gerçek inanların yeryüzünden alındıktan sonra büyük sıkıntının ilk yarısında açıklanacak olan dinsel sistemi temsil etmektedir. Bu dinsel sistem bize verilen simgenin de gösterdiği gibi büyük sıkıntının başında Roma İmparatorluğunu yönlendirmektedir. Küfür niteliğinde adlarla sözü dinin yaşayan Mesih'ten nedenli uzaklaşacağını göstermektedir. Vahiy 17. bölüm 4 ve 5. ayetlerde kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkefliğiyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil. Dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş durumdadır. Mor ve kırmızı Roma sömürgeciliğinin önde gelen rengiydi. İmparatorluğun giysileri mordu ve her senatör ya da şövalye mor çizgili konumunu belirten işaretler taşıyan bir elbise giyerdi. Altınla değerli taşlarla incilerle bezenmişti sözünde dış güzelliğe vurgu yapılır. Ancak ferisiler gibi içleri ölü kemikler ve her türlü pislikle doluydu. Değerli taşlar ve incilerle derken gerçek mücevherler kastedilir ise de bunlar içten bir dinin kötü ve soğuk taklididir. Rab İsa Mesih şöyle demişti. Matta 23. bölüm 25. ayette, "Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur der. İğrenç şeylerle dolu altın bir kase. Bu Hristiyanlık taklidi, sahte topluluk ve kiliseye karşı olan sistemin dinsel zehirlemesidir. Dünyayı sarhoş eden kasedir. Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla Yeremya 51. bölüm 7. ayette şöyle diyordu. Babil Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler. Bu yüzden çıldırdılar. Alnında gizemli anlam taşıyan şu ad yazılıydı diyor. Bu kadının karakterinin çarpıcı bir açıklamasıdır. Başında taç değil, mesleğinin işaretini taşımaktadır. Seneca'nın da dehşet düşkünü bir rahibe ile ilgili şu sözü söylemiş olması ilginç. Adın alnında asılıdır. Mesih'in gelini olması gereken imanlılar topluluğunun koca Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası diye adlandırılışı çok acıdır. Bugün ahlak değerlerinin değiştiği bir zamanda yaşadığımızı biliyorum. Ama halen daha biraz eski kafalı görünüyorum ve Tanrı sözünün değerlerinin doğruluğuna inanıyorum. Öyle inanıyorum ki dünyanın en nazik varlığı kadındır ve Tanrı onu öyle yarattı. Evlilik ilişkisinde ise kadın erkeği belki bir düzene sokar. Uygarlık kadını özgürleştirmek yerine her zamankinden fazla bir seks simgesi haline getirip köleleştirmektedir. Erkeği yükseltecek yerde yerle bir eden bir varlık olarak gösterilmektedir. En kötüsü de fahişeliktir. Bu hoşunuza gitmeyebilir ama Tanrı sözü bunu böyle dile getirir. Gizemli Babil, gerçek imanlılar topluluğunun eski antlaşmada açıklanmamış olması bir sırdır. Efesliler 3. bölüm 1 ila 9. ayetler bunu bir sır olarak ifade eder. Fahişe olarak tanıtılan kilise karşıtı oluşum da Yuhanna Vahiy kitabının 17. bölümünde söz edene kadar bir sırdı. Gerçek imanlılar topluluğu göğe alındığında kiliseye giden sahte imanlılar büyük sıkıntı dönemine girdi ve sistem kilise olarak değilse de fahişe olarak devam etti. Elçi Paulus da bu gizli güçle ilgili yazarak 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayette evet yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir der. Kilise karşıtı Mesih'in gelini olan gerçek kilisenin karşı tezidir ve yasa tanımazlığın gizli gücünün yerine gelmesidir. Yarışilim'e Sadom denmesi gibi Babil'e de gizemli denmektedir. Babil tüm sahte dinlerin çıkış yeri olduğundan dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin de anası olarak adlandırılmaktadır. Burası kutsal kitabın şimdiye dek en açık bir şekilde iğrenç günahı belirttiği yerdir. Cinsellikle sahte dinlerin birbiriyle ilişkili olduğundan emin olabilirsiniz. Birçok genç bedenlerini evlilik için pak bir şekilde saklamadıkları için Tanrı'nın önünde evlilik yemini ederken o güzelliği yaşayamamaktadır. Tanrı'nın isteği saflıktı ve halen de öyledir. Gizemli Babil'e fahişelerin anısı dendiğini fark ediyor musunuz? Bu çoğuldur. Fahişeler denir. Günümüzde evrensel kilise birçok sorunla uğraşmaktadır. İnsanlar arasında psikolojik farklılıkları fark etseler de teorik ve pratik yanların herkese uygun getirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla her grup bu evrensel sisteme kendine özgü bazı gariplikleri de taşıyarak gelecektir. Örneğin vaftizde suya gömmeyi isteyen gömecektir. Su serpmek isteyen de serper. Çok sayıda dinsel uygulama ve tören sergilemek isteyen sergileyecek, istemeyen de daha sade bir tarzı tercih edecektir. Önemli olan kilisenin Mesih'e nedenli bağlı ve kutsal kitabı nedenli yaşıyor olmasıdır. Vahiy 17. bölüm 6 ve 7. ayetlerde kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana neden şaştın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan 7 başlı 10 boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Kutsal yaşamların kanıyla sarhoş oluyor bu kadın. Fahişe yalnızca başkalarını sarhoş etmekle kalmaz. Kendisi de zulmettiği için zehirlenir. Gerçek inananların büyük sıkıntıdan geçmeyecekleri doğruysa da imanların lütuf çağının sonuna doğru yaklaşırken bazı sıkıntılarla karşılaşması olasıdır. Benim ve bazı Hristiyan önderlerin düşüncesine göre Mesih'e ait şeylerin ve Tanrı sözünü savunmak gitgide günümüzde bile zorlaşmaktadır. Kutsallar ile büyük olasılıkla eski antlaşma kutsalları İsa'ya tanıklık etmiş olanlar ile de yeni antlaşmanın kutsalları kastedilmektedir. Bu da Babil'in yanlış öğreti gruplarının ötesinde bir şey olduğunu gösterir. Tüm dinlerin karışımı gibidir. Gerçek imanlar göğe alınırken kalanlar da Babil'i oluşturacaktır. Babil, Protestanlığı, Katolikliği ve diğer tüm tarikatları içeren birleşik bir dinsel sistemdir. Tüm dinsel yanlışlıkların ve putperestliğin kaynağı ve birleşimi olarak işaret edilmektedir. Eski antlaşmada Babil, Tanrı'nın halkına zulmetmiş ve Tanrı'ya düşman olmuş bir yerdir. Bir puta tapmayan 3 İbrani gencini kızgın fırına atan da Babil'dir. Yuhanna kadınla ilgili görümü gördüğünde büyük bir şaşkınlığa düştüm der. Bu elçi Yuhanna'nın kafasının karıştığı ilk yerdir. Bizim kafalarımız daha önce de karıştı ama burası Yuhanna'yı da zorlar. Melek ona kadının sırrını açıklamadan önce neden şaştığını sorar. Burada canavarın Mesih karşıtı yönü değil Roma İmparatorluğu yönü vurgulanmaktadır. Bunu bilmemiz önemlidir. Vahiy 17. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek, yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor. Öteki ise henüz gelmedi. Canavar vardı denirken Roma İmparatorluğu'nun tarihinden söz edilmektedir. Şimdi yok sözü Roma İmparatorluğu'nun şu andaki durumuna göndermede bulunur. Roma İmparatorluğu yok olmamış, bugünkü Avrupa uluslarını oluşturmuştur. Derinlerden çıkıp mahva gidecektir. Bu Roma İmparatorluğu'nun şeytan tarafından yeniden dirileceğini gösterir. Daha önce de söylediğim gibi birçok insan Roma İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışmış ama bunu başaramamıştır. Şarlman, Napolyon, Hitler, Mussolini uğraşmış ancak bunu başaramamıştır. Mesih karşıtı olan canavar Roma İmparatorluğu'nu canlandıracaktır. Yıkıma gidecek sözü Roma İmparatorluğu'nun Mesih'in gelişiyle yıkılacağını göstermektedir. Roma İmparatorluğu'nun tüm görkemiyle yeniden ortaya çıkışı dünyanın kurtulmamış halklarının hayranlığını uyandıracaktır. Yaptığı darbeden ötürü Mesih karşıtına saygı duyacak ve tapınacaklar. Tanrı'nın kutsalları ruhun anlayışına sahip olacağından her şeyi anlayacak ve bu yanlışa düşmeyeceklerdir. Oysa siz kutsal olan tarafından kutsandınız ve hepiniz bilgi sahibisiniz. Ama ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine gereksinimimiz yoktur. Çünkü onun kutsaması size her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalasınız diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 20 ila 27. ayetler. Yedi krallardan kasıt bazı yazarlarca vahiyi çok iyi yorumlamış olan Noel Goet dahil belli liderler olarak yorumlanır. Goet adındaki yorumcu şöyle bir sıralama yapıyor. Buradaki 5 kralı ilk olarak Sezar öldürüldü, Tiberius zehirlendi, Caligula öldürüldü, Calidius zehirlendi ve Neron da intihar etti. Bu 5'ini sayar. Biri duruyor derken Yuhanna'nın zamanında sağ olan ve sonra öldürülen Domitian kastedilmektedir. Öteki ise henüz gelmedi sözü Mesih karşıtını işaret eder. Walter Scott ve Schofield gibi diğer yorumcular buradaki 7'yi Roma'nın yönetilişi biçimleri olarak adlandırmaktadır. Burada kralları, konsolosları, diktatörleri ve askeri hakimleri sayabiliriz. Biri duruyor ile Yuhanna'nın Domitian tarafından sürgüne yollandığı ve Julius Caesar'ın kurduğu 6. hükümet şeklinde göndermede bulunurlar. Henüz ortaya çıkmamış olan ise 7.si olan şeytana ait olacaktır. Hangi yorumu alırsanız alın değişmeyen nokta Mesih karşıtının canlanan Roma İmparatorluğunu yöneteceğidir. Vahiy 17. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi 8. kraldır. O da 7'lerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün 10 boynuz henüz egemenlik sürmemiş 10 kraldır. Canavarla birlikte 1 saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır diyor. Canavar zaman zaman ve genellikle de Roma İmparatorluğuna işaret ediyorsa da sonuncu ve 8. imparator olan Mesih karşıtına da işaret eder. Burada Mesih karşıtı tanımlanmaktadır. O Tanrı'nın Daniel peygambere görümdeki küçük boynuz başa geçtiğinde diğer 3 boynuzu yani kralı bastıracak olandır. Daniel 7. bölümde şöyle okuyoruz. 7. bölüm 8 ila 24. ayetler arasında. Ben gözüme dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp 3 kralı tahtlarından indirecek diyor. Buradaki canavar vahide Roma İmparatorluğu'nun geçmişine göndermede bulunur. Ama artık yok olan sözüyle de 3. ve 5. yüzyıllar arasında sonlanan Roma İmparatorluğu'nun sonuna göndermede bulunulmaktadır. Bu 8. egemenlik de o da 7'lerdendir. Burada canlanan Roma İmparatorluğu'nun Mesih karşıtı ile birlikte dönüşü anlatılır. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzlar bu 10 boynuzdan biri değildir. Onlardan ayrıdır. Hem 8. kraldır hem de Roma'nın son hükümet şeklini canlandırdığı için 7'den biridir. Bunun biraz karışık olduğunu biliyorum ama vahide böyle diyor. Vahide geçen 10 boynuz Daniel 7. bölüm 7. ayetteki 10 boynuzla aynıdır. Bu 10 kral Mesih karşıtı ile birlikte ama onun altında krallık edeceklerdir. İsteyerek ya da istemeyerek yetkilerini Mesih karşısına devredecekler ve onun kuklaları haline geleceklerdir. Vahiy 17. bölüm 15 ila 18. ayetler arasında şöyle der. Bundan sonra melek bana şu gördüğün sular, fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Gördüğün canavarla 10 boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir diyor. Ayette açıkça okuduğumuz gibi gördüğümüz sular, halklar, toplumlar ve ulusların dilleridir. Bu şekilde bir benzetme eski antlaşma ile uyumludur. Siz de Yeşaya 8. bölüm 7. ayeti ve 18. mezmuru okursanız bunu görürsünüz. Fahişenin konumu onun kısa bir süre için egemenlik sürdüğünü göstermektedir. 10 boynuz 12. ayetteki Roma İmparatorluğu'nun değişik eyaletlerini yöneten 10 kraldır. Sırayla krallıklarını canavara devredeceklerdir. Bu Roma İmparatorluğu'nu güçlendirip canavarın kendisini dünya diktatörü olarak görmesini sağlar. Canavar yani Mesih karşıtı bir süreliğine kendi yüceliğini fahişe ile paylaşmaya isteklidir. Çünkü fahişe de onun yüceliğini bölmeye çalışırken ona hizmet eder. Bu dönemde sahte dinler, sahte peygamberler ve sapık kilise de ortadan kalkınca sahte peygamberlerin de belirttiği gibi Mesih karşıtına tapınmanın yolu açılmış olmaktadır. Kadın belirtildiği gibi dinsel bir sistemdir. Öyle inanıyorum ki Roma kenti olarak da belirtilir. Bu sahte ve sapık inanışların korkunç ama adil sonunu oluşturur. Bununla birlikte bu durumu düzeltmeyip dünya tarihinin en karanlık dinsel dönemini de başlatır insanlık. Mesih karşıtının krallığı ve dini yeryüzünün en karanlık dönemi olacaktır. Ancak bu Adem bahçesinde Tanrı'ya inanmakta yetersiz kalan insanın kaçınılmaz sonudur. Babil kulesinde de Tanrı'ya karşı diğer bir başkaldırı söz konusu olmuştu. En sonunda da insanın yol, yaşam ve gerçek olanı reddettiğinde yani yol, gerçek ve yaşam benim diyen İsa Mesih'i reddettiğinde İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle her şey zirveye ulaştı. Gerçeği reddeden insana kalan tek seçenek büyük bir yalana inanıp aldanmaktır. 19. bölümde de göreceğimiz gibi tarih Mesih'in korkunç bir şekilde dünyaya gelişiyle son bulacaktır. Bu kötü ve yanlış olanın adil sonudur. Sizin Hristiyan olarak büyük sıkıntıya girmeyeceğiniz için şükretmeniz gerekir. Başka bir deyişle bugün Mesih İsa'ya iman edenler hiçbir zaman o büyük sıkıntıdan geçmeyecektir. Bu büyük sıkıntı gelmeden önce inanlılar bu dünyadan alınacaktır. Ancak aynı zamanda bu korkunç dönemi yaşayacak olan sevdiklerimizle de ilgilenmemiz gerekir. Yani onlara Rabbin sözünü verip onların da yaratıcı Tanrı'yı tanımalarına yardımcı olmalı, akrabalarımız ve diğer insanlar için sürekli olarak dua etmeliyiz.